Ayrım 17.
Gece 3 küçük kağıdı yastığının altına koydu ve gözleri kapanıncaya kadar bunları nasıl, nereye asmak lazım geldiğini düşündü. Nasıl asılacağını buldu, nereye asılacağını bulamadı, sabaha bıraktı. Sabahleyin Gülizar Ömer'i yine dünkü gibi çok erken mektebe gitmiş olmasına kızdı biraz. Mutfaktaki unun durduğu kese kağıdının yere indirilmiş olduğunu da gördü. Bir tabakta da un ezilmişti. Yine uçurtması için onları ziyan zebil etmiş diye söylendi. Ömer bir cebine hamur tutkalını koymuştu. Bir cebinde o 3 kağıt vardı. Hamur cebinin içine bulaştığı için eli ne zaman oraya gitse yüzü buruşuyordu. Ömer etrafına bakına bakına yürüyor. Vakit daha öyle erken ki mahalle boyunca yalnız bir kömür arabasına, bir polise ve bir simitçiye rastladı. Caddeye çıktı. Bomboş tramvay raylarından başka kimseler yok. Ömer ıslık çalarak yürüyor. Sinemada gördüğü bir adamı taklit ediyor. Peşini hafiyeler kovalarken sinemadaki adam da ıslık çalarak sanki kovalanan kendisi değilmiş gibi iki yana bakınarak yürüyordu. Ömer karakolun önüne geldi. Pencerelerden birisinde hala lamba yanıyor. Söndürmeyi unutmuşlar. Nöbetçi dolaşıyor kapıda. Ömer karşı kaldırıma geçip nöbetçiye baktı. Nöbetçi yorgun. Ömer'in kendisine baktığını görmüyor bile. Ömer kaldırımın üstüne oturdu. Nöbetçi içeriden çağırdılar, gitti. Ömer olduğu yerden kalktı. Yine ıslık çalarak karakola yaklaştı. Uçurtma yapıştırmaktaki bütün ustalıkları olan elleriyle kağıtlardan birisine hamur tutkalını sürdü. Ve ayaklarının ucunda kalkarak kağıdı karakolun kapısındaki sütunlardan birinin üstüne yapıştırdı. Ağır ağır ve daima ıslık çalarak merdivenlere indi. Arkasına baktı. Sütunda kağıdı gördü. İçine korku düştü birdenbire. Hızlı hızlı yürüdü. Sonra alabildiğine ve arkasına bir daha dönüp bakmaksızın koşmaya başladı. Köşeyi sapıp yokuşa geldiği vakit durdu. Dükkanlar birbiri peşine açılıyor. Çıraklar dükkanların önünü sulayıp süpürüyorlar. Ömer yine ıslık çalarak yokuşa tırmandı. Cebinde yapıştırılacak iki kağıt daha var. Birisini bir dükkanın henüz açılmamış kepengine yapıştırdı. Ötekisini sakladı. Aklına birdenbire bir fikir gelmişti. Islık çalmayı bırakarak yukarıdan dolaşıp mahalleye indi. Bekçi kulübesinin kapısını kilitlemiş, içeride uyuyor. Horultusu dışarıdan duyulmaktadır. Ömer, İstanbul'un padişahı dediği mahalle bekçisi Vahdettin'in kapısına son kağıdı yapıştırdı. O gece Nuri Usta Ömer'i bilhassa yanına alarak mahalle kahvesine çıktı. Kahvede görünmek icap ediyor. Ömer lokumunu yerken tavla gürültüsü, iskambil isimleri arasında kesik kesik cümleler ilişiyor ustanın kulağına. Karşısında oturan bakkal Nazifi Efendi de ustayı alakadar eden ve gitgide şaşırtan bu dedikodular hakkında mufassal malumat vermeye başladı. Efendim, rivayete nazaran şehrin muhtelif semtlerine kağıtlar dağıtılmış. Hatta karakol duvarına bile asmışlar. Bizim bekçi bile kapısında bir tane bulmuş. Nuri Usta sordu. Bizim bekçi mi? Anlamadım. Evet, bizim bekçi kulübesi kapısına da yapıştırmışlar. Usta afalladı. Karakola beyanname asılmış olmasına şöyle böyle aklı eriyordu ama kendi mahallelerinde bekçinin kulübesi kapısına kim yapıştırmıştı bunu? Ne Sait ne kendisi ne Stoyan böyle bir iş yapmamışlardı, yapamazlardı. Ötekilere de böyle bir direktif verilmemişti. Planda kendi mahalleleri yoktu. Bakan Nazifi Efendi'nin sözlerine Ömer de kulak kabartmıştı. Lokumun yarısı ağzında yarısı dışarıda az daha boğulacaktı. Usta sordu. Peki Nazifi Efendi bu işi kimin yaptığı yani şeyi bekçi kulübesinin kapısına bunu kimin yapıştırdığı anlaşılmış mı? Hayır. Ömer lokumunu yuttu, sırıttı. Baba oğul kahveden çıkıp eve gelirlerken usta hala düşünceliydi. Bu münasebetsizliği yapanın kim olduğunu kestirmek istiyor. Ömer göz ucuyla aşağıdan yukarıya doğru babasına bakıyor. Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Kızar mı kızmaz mı diye düşünüyor. Nihayet dayanamadı. Tam evlerinin kapısı önüne geldikleri vakit babasının eteğini çekti. Usta durdu, Ömer'e baktı. Ne var, ne istiyorsun? Ömer sırıtıyor. Şey baba, sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Söylersem kızmaz mısın? Ne bileyim, söyle de. Yok, kızmam de, ben de söyleyeyim. Peki kızmam, söyle. Şey, bekçinin kulübesi yok mu? Var, ne olacak? Oraya bir kağıt yapıştırmışlar ya. İşte onu ben yapıştırdım. Usta hayatında hiç bu kadar şaşırdığını bilmiyor. Sen mi yapıştırdın? Evet baba, karakola da ben yapıştırdım. Sonra bir de dükkana yapıştırdım. Usta kahkahalarla güldü. Ömer'i kucakladı, havaya kaldırdı. Oğlum dedi, sen benim oğlumsun. Ömer babasının boynuna sarılmış, babasını hayatında ilk defa öpüyor. Baba, bizim evin kapısına da yapıştıracaktım ama. Usta dehşetle Ömer'i kollarından bıraktı. Oğlan adeta düştü yere. Ne? Bizim evin kapısına da mı? İşte o zaman halt ederdin. Ömer münasebetsiz bir söz yüzünden tahtından atılmış bir kral gibi pişman. Usta büyük bir ciddiyetle. Bana bak Ömer dedi. Marifetli bir delikanlı olduğun anlaşıldı. Fakat bir daha sefere böyle işleri beraber yapalım. Olmaz mı? Ömer kaşlarını çattı. Deminki pişmanlığı yoktu artık. Mağrur cevap verdi. Olur Nuri Usta. 35. Yine gözlüklü amca. Hilmi'nin nüfusu iyiden iyiye kırılmıştı ve usta yakında kendisine atölyeden yol verileceğini anlıyor. Mürettipler grevi de işleri kolaylaştırdı. Ustanın bütün işçi birliklerinde arkadaşları, dostları var. Meclise idare intihaplarında kavga etmek usulleri ustanın canını sıkıyor ama ne yapalım diyor. Madem ki bu da lazım. Ana romanı bitti. Kaç gündür Gülizar? Tütün depolarında çalışmak istiyorum. Orada o kadar çok kadın işçi var ki diye tutturdu. Ustanın anası ana romanındaki ana kadar her işte cesur değil. Daha doğrusu onun haçına putuna da kızmasını, haçını putunu da yıkmak istemesini hazmedemiyor. Bir akşam Ömer eve ağlayarak geldi. Kapıdan içeri girer girmez anasının eteğine yapıştı. Çabuk çarşafını giy ana, çabuk hadi diye bağır bağırmaya başladı. Gülizar şaşırdı. Ne oluyorsun Ömer, ne var diye sormaya çalıştı. Bu esnada ustanın anası da aşağı inmişti. Ömer onun da üstüne atıldı. Hadi nene sen de gel, giyin, hadi. Sonra gözlüklü amcayı bulamayacağız. Gider belki. Hadi anne, nine. Nine de Ömer'in ne demek istediğini anlamadı. Ve çocuk öyle bir helecan içindeydi ki dediğini yapmaktan başka çare yoktu. Ustanın anası Gülizar'a, sen giyin de git bari, dedi. Gülizar çarçabuk çarşaflandı ve eline yapışan Ömer'in peşine takılarak sokağa fırladı. Çocuk hiçbir şey söylemiyor, koşuyor ve Gülizar'ı koşturmaya çalışıyor. Lambalar yanmaya başlarken büyük caddeye çıktılar. Ömer birdenbire anasını köşede bıraktı ve artık alabildiğine koşarak tramvayın altında kalıp ezilecek diye anasının yüreğini ağzına getirerek karşı tarafa geçti. Gözden kayboldu. Gülizar olduğu yerde hava gazıyla aydınlanmış bir berber dükkanının köşesinde durup bekliyor. Girip geçenler bakıyorlar ona. Ömer'den hala haber yok. Ömer'e bir şey mi oldu diye merak etmiyor. Çünkü nasıl olsa oğlan bütün gün sokakta. Nihayet Ömer geldi. Dudakları titriyor, burnunu çeke çeke konuşuyor. Yok anne, gitmiş. O kadar da bekle dedim ama beklemeyeceğini anladıydım. Ana oğul dönüyorlar. Ömer bitkin anlatıyor. Mektep paydos olunca çocuklar balık tutalım dediler. Naci'nin oltası varmış. Kül üstür bir olta ama işe yaramaz. Naci attı denize oltayı, biz başında bekleştik. Bir tek izmarit bile tutamadı. Hem öyle yeme balık vurur mu? Ben gidiyorum dedim. Bıraktım enayileri orada, caddeye çıktım. Manavın köşesinde bir de kimi göreyim anne? Gözlüklü amca. Manavın yanına dikilmiş duruyor. Yanına koştum. Amca dedim. Gözlüklü amca merhaba. Beni tanımadı anne. Gözlüklü amca kör olmuş. Dilenci gibi anne. Potinleri yırtık. Bir elinde teneke bir kutu var anne. Benim gözlüklü amca dedim. Ben Ömer. Öteki elinde değneğini uzattı. Değneğini tuttum. Bize gidelim gözlüklü amca dedim. Gelmem dedi. Değneğini çekti elimden. Yalvardım, yakardım. Gözlüklü amca ağlamaya başladı. Ben de ağladım. Sonra belki dedim. Sen gelirsen onu çağırırsan razı olur. Ama işte kaçmış. Yok. Gözlüklü amca. Ömer gene ağlıyor. Ömer evde bütün gece içini çeke çeke ağladı. Nur Usta, ben onu bulurum, sana getiririm. Merak etme dedikçe, gelmez, kimse onu bulamaz. Gözlüklü amca dilenci olmuş, kör olmuş baba diye hıçkırıklar içinde uyudu. Ve Ömer'in dediği çıktı. Usta sahiden de aradı gözlüklü amcayı. Bulamadı. Ve bir hafta süren bu boş araştırmanın sonunda gözlüklü amcayı bulacak yerde Gavur Cemal Hoca'yı buldu. Birbirlerine ikinci mevki bir tramvay arabasında rastladılar. Gavur Cemal'in gene sakalı, darmadağınık, fesi gene kalıpsız, ceketinin yakası yağlı, pantolonu ütüsüz ve kunduraları boyasızdı. Usta bütün bunları bir an içinde gördü ve bir anda anladı ki Gavur Cemal içinde dönüp dolaştığı çemberin gene alt tarafına düşmüştür. Eğer Cemal de ustayı görüp büyük bir sevinçle tramvayın kalabalığını ikiye yarıp onun üstüne gelmeseydi, usta ilk durakta hiç ses çıkarmadan inecekti. Nur Usta'nın ellerine sarılan Cemal lakırdıları arkası arkasına diziyor. Seni gördüğümü amma sevindim. Nelerdesin, ne alemdesin? Tramvayda çalışıyorum. Biletçi misin? Hayır. Depoda, atölyedeyim. Cemal'in zoru ile ilk durakta indiler. Yine Cemal'in zoru ile bir meyhaneye girdiler. Usta bir kadeh içti. Cemal içtikçe açıldı. Bu rakı gibi şey yok be usta. Suni bir dünyada yaşıyoruz. Suni heyecana, suni neşeye, suni kedere ihtiyaç var. Rakı mühim şey. Beşeriyetin en büyük keşfi iki tanedir. Birisi yatak, birisi rakı imbiği. Birisi uyku makinesi. Yani unutmak denen şeyi istihsal ediyor. Ötekisi bu işin yardımcısı. Usta gavur Cemal'e tam bir taraflıkla bakıyor. Sadece ara sıra nereden çattın bu gevezeye diye düşünüyor. Cemal bahsi değiştirdi. Biz gene eski mesleğe döndük. Bir mektepte Fransızca hocasıyım. Anadolu'ya geçeyim diyorum. Çok enteresan orası. Cemal bir kadeh daha içti, dağıldı. Sonra adeta silkinerek. Sen içmiyorsun ama. İç Allah aşkına. Hala dargın mıyız yoksa? Geniş ol usta. Geçen gün senin Nuri'yi gördüm. Yeni Ali ile beraberlermiş. Cigara kağıdı işi yapıyorlarmış. Enteresan herifler. Kağıtların kapağına bir ay yıldız koymuşlar. Sürüyorlar Anadolu'ya. Kuvayi Milliye kağıdı diye alan alanaymış. Halbuki ortaklarından birisi de şu meşhur Hristo. Usta meşhur Hristo'yu tanımıyordu. Nuri ile Ali ise Cemal'i unuttuğu kadar unutmuştu. Ve suni kedere, suni sevince ihtiyacı olmadığından Cemal'in elinden kurtulmak için fırsat aramaktaydı. Bu fırsat kendiliğinden geldi. Meyhanenin gramofonunda çalınan bir marş yüzünden kavga çıktı. Marseyezi bağıran gramofona İngiliz Bahriye çavuşları kendi marşlarını söyletmek istediler. Gramofonun başında duran Fransızlar buna razı olmayınca Kuvayi İtilafiye birbirine girdi. Nuri Usta gavur Cemal'e ''Hadi gidelim'' dedi. Dışarı çıktılar ve usta Cemal Hoca'nın görüşelim yahularını olur olurlarla savuşturarak ondan ayrıldı. Yolda eve gelene kadar memleketlerinden denizlerce uzak bir şehrin meyhanesinde bir marş yüzünden birbirine giren üniforma giymiş Fransız balıkçılarıyla İngiliz balıkçılarını düşündü. 36. Yine kapı çalındı. Sabaha karşı çalınan kapıyı Gülizar açmaya gitti. Usta çok yorgun ve geç gelmişti eve. Gülizar ustayı uyandırmak istemedi. Bazı sabahlar böyle erkenden kapı çalınır ve birisi ustaya haber bırakıp giderdi. Fakat bu sefer Gülizar kapıyı açtığı vakit karşısında birisini değil bir kalabalığı gördü. Bekçi, muhtar, iki polis ve üç sivil. Sivillerle polisler içeri daldılar. Bekçi kapıda kaldı. Muhtar, başını ört hanım dedi. Usta bu sabahçı misafirleri merdiven başında karşıladı. Evin içi birdenbire öyle gürültülü olmuştu ki ustanın anası koynunda yatan Ömer'i de uyandırarak odalarından çıktılar. Sivillerden birisi kısa boylu, kesik kara bıyıklı ve yüzü toprak tesirlerinin renginde bir adam ustaya ''Tahriyat yapacağız'' dediler. Usta güldü. ''Buyurun.'' Yarım saat içinde evin içi alt üst olmuştu. Mukavemeti ustanın anası gösterdi. Sandığını karıştırmak isteyen kısa boylu, kırpık bıyıklı adamın karşısına dikildi. ''El alemin sandıklarını karıştırmaya utanmıyor musun?'' dedi. ''Hele elini sür de göreyim.'' Muhtar ustanın anasına Emre karşı gelinmeyeceğini anlatmak istedi. Fakat o dinlemiyordu. ''Koskoca İstanbul inim inim inliyor. Siz kadınların sandıklarını mı karıştırıyorsunuz? Yalnız sokaklarda yavur askerleriyle devreye gezmesini bilirsiniz. Allah sizi de size emir verenleri de kahretsin.'' diye bağır bağır bağırıyordu. Ancak ustanın müdahalesiyle sandık açıldı ve tahriye edildi. Evin içinde olup bitenlere Ömer uykulu gözlerini ovuşturarak bakıyor. Hep aklında o bir defa gittiği sinema var. Orada da hafiyeler böyle bir evi basmışlardı. Yalnız ötekiler tabanca sıkmışlardı hafiyelerin üstüne. İki taraftan da ölenler olmuştu. Ömer şimdi de tabancalar patlayacak sanıyor. Ama kim atacak tabancayı? Babası hiç oralı değil. Sanki evin içinde hiçbir şey olmuyormuş gibi odanın bir köşesine dikilmiş, gülerek yapılan işlere bakıyor. Bir aralık Ömer'in gözleri anasına ilişti. Gülizar sapsarı, elleri titriyor. En çok telaş eden o evin içinde. Ömer yine sinemayı hatırlıyor. Orada baskına uğrayanlardan birisi pencereden atlayıp arkadaşlarını imdada çağırmaya gitmişti. Ömer yavaş yavaş pencereye sokuluyor. Pencere kapalı. Kafesi de var. Hem aşağı atlamak olmaz. Bacakları kırılır. Halbuki gidip Stoyan amcayı, Sait amcayı imdada çağırmak lazım. Ama onları nerede bulmalı? Birdenbire Ömer'in aklına sütçü geldi. Kararını verdi. Kimsenin nazar dikkatini çekmeden merdivenleri indi. Sokak kapısı açık. Fakat kapının önünde İstanbul padişahı Bekçi Vahdettin duruyor. Ne yapmalı? Ömer mutfağa koştu. Bir tabak aldı, ayaklarının ucuna basa basa tekrar sokak kapısının arkasına geldi ve kolunun bütün kuvvetiyle tabağı mümkün olduğu kadar uzağa attı. Tabak karşıda, sokakta taşların üstüne çarpıp kırılınca İstanbul Padişahı Bekçi Vahdettin irkildi. Ne oluyor diye o tarafa doğru baktı. Hatta bir iki adım da attı. Ömer bu fırsatı kaçırmadı. Yavaşça sıyrıldı dışarıya. Sütçü dükkanına giren Ömer'in sütçüden ilk sorduğu şey, "Stoyan amca nerede?" oldu. Sonra, "Çabuk Stoyan amcayı bul getir," diye emir verdi. Ömer kalın bir bardak içinde yine beyaz francalasını sıcak süte batırırken dükkan sahibi Stoyan amcayı bulmaya gitti. Ve bardakta süt bitmişti ki Stoyan amca Ömer'in karşısına dikildi. "Ne var komitacı?" dedi. "Böyle sabah sabah hayrola?" Ömer meseleyi anlattı amcaya. Fakat ne tuhaf şey, Stoyan amca hemen tabancasına sarılıp dört nala oraya gideceğine Ömer'in yanında oturuyor. "Nasıl olsa," diyor, "bu işi bekliyorduk. Baban telaş etti mi?" Ömer bu hale güceniyor adeta. Küskün. "Hayır," diyor. "Babam gülüyordu. Hatta annem bile aldırış etmedi." Ömer bile bile yalan söylüyordu. Çünkü anasının nasıl telaşlandığını görmüştü. "Stoyan amca, şimdi senin hemen oraya gitmen olmaz. Ama gitmesen de evden merak ederler. Ne yapalım?" İmdat kuvvetlerinden ümidi kösen Ömer, "Ben yine giderim," diyor. "Ne olacak? Sokağa çıktım," derim. "Hem belki hafiyeler gitmişlerdir. Ben buraya imdat için geldiydim." Stoyan amca Ömer'e böyle şeylerde yapılacak en kuvvetli imdadın etrafı telaşa vermemekte olduğunu anlatmaya çalıştı. Ve akşam yine burada buluşmak üzere sözleşip ayrıldılar. Ömer eve geldiği vakit hafiyelerin babasını da alıp gitmiş olduklarını öğrendi. Anası ağlıyordu. Ninesi bir köşeye oturmuş, başına çatkı çatmış, alt üst edilen sandığına ara sıra kızgın kızgın bakarak somurtuyordu. Ömer de bir iskemleye ilişti. Bir aralık anasının ağlaması öyle çoğaldı ki ninesi, "Kızım," dedi, "ne oluyorsun? Asmaya götürmediler ya, gelir elbette. Senin kocansa benim de oğlum. Böyle işler karıştıracaktı da başına bela gelmeyecek miydi sanıyordun? Haydi çarşaflan, müdüriyete gidelim." Müdüriyetin kapısındaki nöbetçiye ustanın anası sordu. "Bu sabah buraya Nuri Usta diye birisini getirdiler. Onu görmek istiyoruz." Nöbetçi eliyle içeriği gösterdi. Gülizar, Ömer, ustanın anası içeri girdiler. Yerler tahtaydı. Koridorlardan koridorlara geçiliyor ve koridorların hepsi karanlık, hepsi cigara dumanıyla dolu. Telaşlı telaşlı insanlar gidip geliyorlar. Fakat sanki hepsinin ayaklarında lastik kundura varmış ve hepsi müthiş bir boğaz hastalığına tutulmuş gibi adımları gürültü çıkarmıyor. Soğuk fısıltılarla konuşuyorlar. Ustanın anası koltuğunda bir dosyayla duvarların dibinden bir gölge gibi geçen bir adamı çevirdi. Sordu. Adam eliyle meçhul ve anlaşılmaz bir işaret çizdi havada. Yürüdü. Koridorları ve bu gölge adamları geçip aydınlık bir merdiven başına geldiler. Bir resmi polis duruyordu merdiven başında. Ustanın anası ona da sordu. Ve üst katta bir kapıyı sağlık alınca Ömer'i ve Gülizar'ı aşağıda bırakarak merdivenleri çıktı. Sağlık verilen kapının önünde bir adam duruyor. Ustanın anasını dinledi. Sonra, "Sen bekle burada," dedi. Odaya girdi. Çok geçmeden çıktı. "Nuri'yi bugün göremezsin," dedi. Ustanın anası elinden geldiği kadar sesini yumuşatmaya çalışarak sordu. "Peki ne günü gelelim?" "Bilmem." "Peki ne kadar kalacak burada?" "Bilmem." "Bari yatak yorgan getirelim, olmaz mı?" "Olur, kapıdan bırakın." Ustanın anası karşısındaki adamı süzdü ve tuhaf bir sesle, "Affedersin oğlum," dedi. "Sen evli misin?" Nöbetçi şaşırdı birdenbire fakat cevap verdi. "Evet." "Çocuğun var mı?" "Var." "Kaç yaşında?" 8. "Niye sordun hanım teyze?" "Benim Nurim'in de bir çocuğu var. O da 9'una girdi girecek." Sustu. Sonra yine aynı sesle sordu. "Nuri'yi niçin getirdiler buraya? Adam mı öldürdü? Hırsızlık mı etti? Niye aşağıda onun oğlunu gözleri dolu dolu bekletiyorlar?" Karşısındaki adam hemen cevap vermedi. Yutkundu. Sonra yüzünü buruşturdu. "Boyundan büyük işler karıştırmış," dedi. "Çoluk çocuğuyla oturup ekmek parasını düşüneceğine devlete karşı gelenin encamı budur hanım." Ustanın anası güldü. "Niye güldün?" "Seni birisine benzettim de." "Kime?" "Tanımazsın. Çok benziyorsun ama tanımazsın. Sana benzeyen adam bir kitaptaydı." Nöbetçi ustanın anasına ters ters baktı. "Hadi," dedi, "çok konuştuk." Ustanın anası merdivenlerden indi. Gülizar gözleri yerlerinden fırlayacakmış gibi ihtiyar kadının üstüne atıldı adeta. "Ne olmuş anne?" "Hemen gidip yatak getirelim oğlan. Göstermiyorlar mı? Hayır. Ömer kapıdan çıkıncaya kadar dönüp dönüp arkasına baktı. Ve akşam Stoyan amcayla buluştukları vakit olanı biteni, bütün gördüklerini anlattı ona. Stoyan amcanın yanında Sait de vardı. Ömer'le üzülmemeleri için eve haber gönderdiler. Yakında bırakırlar dediler ve Sait amca Ömer'e 5 lira verdi. Daha lazım olursa gel benden yahut Stoyan amcadan al dedi. Nur usta 3 gün sonra geldi eve. Nasıl gülerek çıkmışsa öyle gülerek döndü. Yalnız biraz topallıyordu ve sağ kaşının üstünde taze bir yara vardı. Bu beklenilmeyen dönüşü ustanın anası üst üste durup dinlenmeksizin okuduğu surelere verdi. Usta bu hususta anasıyla aynı fikirde değildi. Darılmam anacığım dedi. Evde bir şeyler bulamadıkları ve tabanlarımın altı sopaya, gözlerim uykusuzluğa dayanıklı olduğu için yakayı sıyırdım. Ömer babasını bir köşeye çekip Stoyan ve Sait amcaları nasıl bulduğunu, onların nasıl para verdiklerini büyük bir sır söyler gibi anlattı. Parayı Sait amcamdan aldığımı ne nineme ne de anama söyledim dedi. Onlar sordular, ben yolda buldum dedim. İnandılar mı? Bilmem. Herkes kendi işini bilecek değil mi baba? Başka şeye karışmayacak. O gece Gülizar kocasına yeni baştan aşık olmuş gibiydi. 36. Bir konuşma. Ne dersen de, tesadüf büyük kuvvet. Yağmur ince ince yağıyor. Nur usta, Stoyan, Sait Büyükdere'ye giden yolda yürüyorlar. Çamur. Sait ıslık çalıyor. Yağmurlu havaları güneşli havalardan çok sevmektedir. Çünkü ona göre güneş, ay, yağmur, dağ, deniz, ateş, bütün tabiat ve bütün tabiat unsurları işi kolaylaştırdıkları vakit güzel ve faydalıdırlar. İşi zorlaştırdıkları vakit zararlı ve çirkin. Güneşli havalarda yollar kalabalıktır. Onlar dolaşırlar, ortada ve insanın peşini bırakmazlar. Halbuki yağmurda takip edilmez insan. Herkes canını pazarda bulmamış. Ve 30 lira maaştan yağmurda ıslanacak kadar fedakarlık beklemek doğru değildir. Yağmurlu havalarda daha kolay buluşulur, daha rahat yürünür, daha emin konuşulur. Usta tekrar etti. Ne dersen de, Stoyan. Tesadüf büyük kuvvet. Mesela benim hayatımda tesadüflerin öyle rolü oldu ki. Stoyan cevap vermeye hazırlanırken Sait ıslanık kesti ve söze karıştı. Tesadüf sözünden ne anlıyorsun? Tesadüf sözünden sen ne anlıyorsan ben de onu anlıyorum. Yani umulmadık, beklenilmedik bir hadisenin birdenbire meydana çıkışı ve keyfine göre ortalığı alt üst edişi. Mesela şimdi şu ağaçların dallarından birisi tesadüfen kopsa, tesadüfen kafama düşse, tesadüfen gözümü çıkarsa ben de tesadüfen senin gibi tek gözlü olurum değil mi? Evet. Hayır. Nasıl hayır? Tesadüf nedir biliyor musun? Tesadüf sebeplerini önceden bilmediğimiz şeyin meydana gelişidir. Sebeplerini önceden bildiğimiz şey meydana gelirse ona tesadüf demiyoruz. Mesela ben şu kafama düşecek dalın mukavemet kuvvetini önceden bilsem, esen rüzgara karşı ne kadar dayanacağını malumum olsa ve bilsem ki rüzgarın tesiriyle o dal şu dakika düşecektir. Başıma çarpacaktır ve başıma çarpınca şöyle bir aksülmelle sıçrayıp bir ucu gözüme girecektir. O zaman gözümün çıkması benim için bir tesadüf olmazdı değil mi? Münakaşa uzadı. Sait kainatta ve kainatın bir parçası olan cemiyette sebep ve netice zincirlerinin temeline dayanan bir kanuniyetin varlığını, her sebebin aynı zamanda bir netice, her neticenin de bir sebep olduğunu izah etmeye çalıştı. Ve Büyükdere karşıdan göründüğü vakit yağmur dinmiş ve şöyle bir karara ulaşılmıştı. Nuri Usta okumayı son günlerde ihmal etmiştir. Daha büyük bir vakit ve ehemmiyetle okuması lazımdır. Tramvay grevinin sonunda kumpanyanın Nuri Usta'yı 8 arkadaşıyla beraber işten çıkarması Gülizar'ın tütün depolarında çalışmasına vesile oldu. Usta bir mensucat fabrikasında iş bulduktan sonra da Gülizar yerinde kaldı.